Merhaba, bugün Can Kozanoğlu'yla konuşacağız.
Şu CHP seçmenini özellikle konuşmak istiyorum. Daha doğrusu muhalif seküler tabanı özellikle konuşmak istiyorum. Şehirli, seküler, orta sınıf CHP'nin hapsolduğu taban, AKP tabanına göre vasıfsız. Siyaseten vasıfsız. Standart AKP tabanı siyasette yörenin yerlisi, CHP tabanı siyasette yörenin yazlıkçısı. Yani hiç gelmiyor değil, uğraşmıyor değil ama seçimden seçime, yazdan yaza geliyor. Oy kullanmayacağım. Niye? Geçen sefer oylarımıza sahip çıkamadılar, çaldırdılar. Tamam, yani sen diyorsun ki o zaman ben oyları çaldıranlara kızdım. Onun için oy çalan insanlar bu sefer çok daha kolay, çok daha rahat kazansın. Ülkücü ailenin merkez sağ kökenli çocuğu olarak yetişen Karadenizli müteahhitin seçim kazanmasını çok isteyeceğimi, böyle bir profilin, tahmin etmezdim. Benim bildiğim zamanların en sağcı dünyası, benim bildiğim zamanların en sağcı Türkiye'sinde yaşıyoruz. Yani kaybederse görürsünüz. Yani çünkü CHP İzmir'i kaybettiği zaman yalnızca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ olacak değil. Senin çocuğun okuduğu okulun müfredatı da başka şekilde biraz daha kolay değişecek.
Merhaba, bugün Can Kozanoğlu'yla konuşacağız. Can'la son seçimler öncesinde bir iki yayın yapmıştık ama aslında herhalde bir itirafla ya da bir dizi itirafla başlamak gerekecek. O günden bugüne doğru dürüst oturup da siyasi bir içerik üretmedik biz seninle birlikte.
Evet, birçok kayıt yaptık, podcast yaptık. Bu işte aslında birlikteliğimiz var, şu anda konuk gibiyim ama siyasi içerikli bir kayıt yapmadık. En azından biz konuşmadık, konuk aldık da podcast'te. Orada da biraz siyasetten kaçındık çünkü bir müddet seçimlerden sonra siyaset konuşan herkese insanların tepkisi verdi. Yani bu konuya niye giriyorsunuz, niye siyaset konuşuyorsunuz diye. Yani bir müddet içinde normaldi o tepki. Hepimiz de duyduk herhalde. Ama artık siyaseti konuşmanın zamanı, çünkü aslında şunu da düşünüyorum, belki şimdi konuşuruz. Bir sonraki seçime geldik, 2024 yerel seçimine geldik ama o öfkeden, o hayal kırıklığından dolayı çok kitlesel olan, tabii ki muhalefet kitlesinde söylüyorum. Biz de çok tarafsız insanlar değiliz. Seni bağlamayayım, ben değilim artık.
Biraz
düşünmenin, konuşmanın zamanı
geldi. Hatta geldi. Dün aramızda geçen diyaloğu da buraya yansıtayım. Tamam, seçim olacak. Her gün bununla ilgili konuşuyoruz. Seçimle ilgili içerikler de yapıyoruz. Ben burada konuşuyorum. İşte sen önerilerde bulunuyorsun burası için. Dün şöyle oldu. Aa, seçim haftayaymış. O zaman bir konuşmamız lazım. Onun üzerine dedim ki seninle geleneksel seçim öncesi yayınımızı, evet, şimdi yapalım.
Geleneksel seçim öncesi yayını, evet, seçim günü yayını, evet, ki 14 Mayıs'ta da seninle sonunda konuklarda gitti. Ve gece ikimiz baş başa bir türlü bitiremediğimiz bir yayın yapmıştık. Evet. 28 Mayıs'ta ise itiraf.
İtiraf geliyor. Gidişata bakarız, seçimin sonucuna göre yaparsak belki flash bir yayın yaparız diye karar vermiştik. Maalesef o flash yayını yapamadık.
Yapamadık ve o hazırlığımız da elimizde kaldı. Çok da bir hazırlık yapmamıştık da.
Evet, niyetimiz.
Zaten o dönem çalıştığımız platformdaki de son günümüzde 29 Mayıs sabahı da seçimlerden bağımsız olarak ayrılıyorduk. Platform ismi de Gain'di.
Evet.
Evet, neyse, yani artık bir yayın
sen
yapacak hale geldi.
Sen de şöyle dedin hatta bana. Ben 29'unda yayını yaptım. Sonra bıraktım. Yani işte seçim sonucu böyle. Ben de buradan ayrılıyorum dedim. Sen de dedin ki vallahi aslında çok iyi oldu, cenazeyi başkaları kaldırmış oldu. Çünkü siyaset ve seçimle bağlantılı yayın yapmaya devam eden meslektaşlarımızın hepsi hayatlarında uğramadıkları kadar tacize ve hakarete maruz kaldılar.
Evet, yani ne söyleseler, tabii onlar da, yani bu da işin başka bir konusu. Daha baştan dağıttık Mürgün ama yani bu hani kendilerine muhalif kanal, muhalif mecra olmayı sözel olarak yakıştırmayan, muhalif medya olmaz diyen ama içerik olarak muhalif gidi ve seslenen belli yerler var. Yani oradaki insanları da, çoğu da arkadaşımız zaten, anlıyorum. Fakat onlar da yoğun tepki üzerlerine gelince bir anda işi, sanki seçim öncesindeki havaları başkaymış da kimseye dinletememişlere çevirdiler. Yani herkesi uyarmışlar, bütün olacağı baştan söylemişler, defalarca isyan etmişler, kimse dinlememiş gibi bir havaya girdiler. Benim izlediğim o değildi ki, hani sizler de bana gülüyordunuz o kanalları çok izlediğim için. Ben de dedim herhalde ben yanlış anladım. o kanalları ve o tarz mecraları, yani yalnızca televizyon kanalı olarak söylemiyorum. Ben de seçimden bir müddet sonrasına itibaren daha az izlemeye başladım. Yani anlıyorum o arkadaşları. Hakikaten öfke de onlara yöneldi. Hala da onlara yönelik. Her bu konuda ağzını açana ciddi tepki oluyor. Büyük ihtimalle ben de epey bir dayak yiyeceğim bugün söyleyeceklerimden dolayı. Çünkü yani partilere kızıyoruz, haklıyız. Liderlere kızıyoruz, haklıyız. Ama sorunun tabandan da kaynaklanan bir kısmı var yani.
Var.
Ben buna futboldan da çok alışkınım.
O yüzden girişte dedim ya, zaten aramızda konuşuyoruz, sonra üçüncü taraflara kızarak ve küfür ederek bitiriyoruz bu söyleşiyi diye. Genellikle de hani ahmaklar diye.
Kavrayışsızlar, ahmak değil. Daha kibarı çünkü. Böyle ahmak, cahil falan deyince biraz Fatih Altaylı ve Elit Dostları programı gibi oluyor. Biz kavrayışsız diyoruz, kibar.
Şimdi o zaman bıraktığımız yerden başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu hadisesi. Bir hadise çünkü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu seçimden hemen sonra koltuğu bırakmamak için epey direndi. Bana sorarsan, yani bir genel başkan değişikliği yaşanmış olmak CHP'ye iyi geldi. Kimin seçildiğinden bağımsız olarak. Yani bu Özgür Özel seçildi iyi oldu diye söylemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi iyi oldu. Çünkü az önce söylediğimiz sebeplerle, yani o derin hayal kırıklığı ve o hayal kırıklığını bir kişiye kanalize edip bütün hesabı ondan sormak eğilimi, büyük oranda haklı eğilimi nedeniyle Kılıçdaroğlu büyük bir tepkinin hedefi haline gelmişti ve partinin ve muhalefetin yerel seçimlerdeki başarısını etkileyebilecek ölçüde tepkinin hedefi haline gelmişti. O yüzden bu değişiklik doğru olduğu gibi geliyor bana. Ama bu süreçte konuşulması gereken pek çok şey de var. En başta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun o süreci nasıl yönettiği ya da yönetemediği.
Vallahi şimdi için şöyle bir insani kısmı var Müjgün. Feci dayak yiyeceğim. Ama yani şunu da baştan söyleyeyim. İşte daha önce çıktığım yayınlarda mesela bir tanesi Ruşen Çakır'ın Medyaskop'taki bir yayınıydı. İşte Kılıçdaroğlu'nun belli konulardaki eğilimlerini, arayışlarını, söylemlerini ve bunun CHP'yi nasıl bağladığına yönelik eleştirilerde bulunmuştum.
Alkolsüz yani, bira dediğin yayın değil mi?
Evet. Ruşen üzerinden sitem iletenler oldu bana. Yani çok eleştirdiğim şeyler, ama şimdi şöyle Kılıçdaroğlu'nun haline bakınca 27 Mayıs 2023, 28 Mayıs'a bağlayan gece, ya dedem sen çok çalıştın, kaybetsen de senden razıyız diyen yüz binlerce, belki milyonlarca insanın 28 Mayıs akşamı 20'de 21'de tamamen kaybolması ya da çok başka bir söylemle ortaya çıkmasını kaldırmak kolay değil. Yani Kılıçdaroğlu'nun çok hatası oldu. Şimdi onları da söyleyeceğim. Zaten şöyle ikiye ayırıyoruz. Seçim öncesi hatalarının ve doğrularının olduğu dönem, seçim sonrası bence hiçbir doğrusunun olmadığı dönem, ama insani olarak hakikaten bütün o değişimi ve bütün suçun da onun üzerinde kalmasına, sırf suçlu o muydu değildi, insani olarak kaldırmak mümkün değildi. Yani o açıdan hala da bir üzülüyorum ve şunu da söyleyeyim, asıl dayak yiyeceğim kısım bu. Bakıyorum şimdi, yani Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, hani işte saymak gerekirse Mustafa Dezlisi, Sinan Oğan'ı filan, öyle bir kesim. Meral Akşener, Davutoğlu filan, şöyle bir kesim. Bir de Kılıçdaroğlu, yani ana akım siyasetin aslında soyunlarda ortaya koyduğu nispeten en düzgün benim ölçülerim içinde insandı. Hala Kemal Kılıçdaroğlu görünüyor, ama evet anladık ki ben de o zaman ortadaydım ve her şeye rağmen kazanabilir diye de düşünüyordum, ama yani aday olması doğru mu değil mi? Doğru değilmiş. Bu bir. Bu demin saydığım insanların kendi masasında olanlarından çok net, başta Meral Akşener olmak üzere hani destek görmemek bir yana çelme yediği de doğru, ama bütün bunlar seçim sonrası yaptıklarının seçim öncesi yaptıklarından çok daha hatalı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani benim şahsi düşüncem, şunu yapabilseydi Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs gecesi çıksaydı, ben kaybettim, hata bende, bunun için bedel ödeyip gitmem gerekir, ama önümüzde de yerel seçimler var, ben 1 Nisan 2024 sapayı yerel seçimlerin ertesi günü bırakıyorum, ama partiyi bu kurultay gerilimine, bu kurultay bölünmesine bu arada sokmayalım ve değişimi de şimdiden başlatalım deseydi, CHP için de belki Türkiye için de daha doğrusunu yapmış olacaktı. Onu yapamadı. Her işe yanlış insanlar seçti. Hemen her konuda yanlış söylemlere girdi. Yani en son o kurultaydaki çekilemeyişi bile, çekilmeyişi demiyorum, çekilemeyişi bile başlı başına hataydı. Şimdi de sanmıyorum ve daha doğrusu sanmıyorum diyemeyeceğim. Tavırlarına umuyorum. Bakarak da CHP'li söylemeli ummak istemiyorum ki tekrar geri dönme, tekrar başkanlık yarışına girme hesabı olsun. Hani o kurultayda birinci turla ikinci tur arasındaki o çekilmeme sahnesini gördük ya hepimiz. Hı hı. Gidemezsin diye ona bağırıldığını ve çekilmediğini ve göz göre göre o kadar da farkı yediğini, o sahnenin üzerine dönülmez diyorum. Ama bir yandan da demin söylediğimi çok kısaca tekrarlayacağım. Diğer liderlere bakınca da yani.
Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ile birlikte gelişini nasıl görüyorsun? Kılıçdaroğlu sağa savrulmakla eleştiriliyordu. Oysa ya sofrayı büyütmeye çalışıyorum diye bir metafor kullanıp aslında hani benim ittifak yapabileceğim başka kim var? İşte eldeki malzeme bu, bunları yanımıza almak zorundayız diyordu. Şimdi yeni CHP yönetimi daha sola açılma iddiasıyla geldi. Soldan ne kastediyorlar? Nereye kadar açılabilirler? Özgür Özel bunu yapar mı? Birlikte yürüdüğü ekip bir sol vaatte bulunabilir mi? Şimdiyi nasıl görüyorsun?
Özgür Özel diye konuşacaksak başka bir şey konuşacağız. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu diye konuşacaksak başka bir şey konuşacağız. Yani Ekrem İmamoğlu'nun daha öne çıkan figür olduğu bir dönem ki ben Özgür Özel'in yani siyasette izlediğim dönemden beri ben hep işte 14-15 yaşında bir ara CHP'nin sağında yer almış aileye inat olsun diye ama 15 yaşından bu yana da hep CHP'nin solunda yer almış birisiyim. O CHP'nin solundan bakışta CHP standartlarından mesela olumlu gördüğüm bir figürdü. Yani açıkçası Özgür Özel'i de seviyorum. Dümdüz söyleyeyim şahsen tanımasam da. Fakat biraz daha ağırlık koyabileceğini düşünüyordum seçildikten sonra. Böyle silik kelimesini de kullanmak istemiyorum da düşük profilli kaldı gibime geliyor. Tabii çok zor şartlarda geldi. Yani CHP dendiği anda başta CHP seçmeni olmak üzere herkesin patladığı, tepki gösterdiği, her şeyi olumsuz görmeye başladı ki şu CHP seçmenini özellikle konuşmak istiyorum. Daha doğrusu muhalif seküler tabanı özellikle konuşmak istiyorum. Zor bir dönemde geldi. Benim umduğum profilim biraz daha altında kaldı. Ama Mürgün şöyle bir konu var. Benim hemen her konuya girdiğimde siyasetle ilgili, işte popüler kültürle ilgili falan vurgulamamız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. 30 yıldır da yani beni dinleyen insanlar da bıkmışlardır belki bu cümleyi duymaktan ama yani biz Türkiye olarak evet ilginç, değişik bir ülkeyiz. Fakat zannettiğimiz kadar da özgün bir ülke değiliz. Dünyada yaşananlardan o kadar bağımsız bir ülkede olamıyoruz. Şimdi CHP sola gider mi gitmez mi? Ki bu benim Kılıçdaroğlu'na çok eleştirdiğim bir konuydu ama dünya genelinde bakarsak, yani yaşımı da söyleyeyim, 61 yaşındayım. Ve çok siyaset konuşulan bir evde büyüdüğüm için 55 yıldır falan şu kulağım, gözüm siyasete açık. Benim yaşadığım dönemlerin en sağcı Türkiye'sinde ama aynı zamanda en sağcı dünyasında yaşıyoruz. Bu siyasette Overton penceresi diye bir şey var. Yani çok da böyle hani havasını Overton, Overton birisinin soyadı zaten İngilizce konuşuyor diyelim. Hani çok derin bir şey de değil. Ana akım siyasette makul sayılacak söylemin nerede konumlandığı. Yani merkez sol, merkez sağ, merkez, merkez liberal filan biraz bunlar da eski tanımlar olarak kalmaya başladı ama dünyanın Overton penceresi o kadar sağa kaydı ki aynı şekilde Türkiye'nin Overton penceresi de o kadar sağa kaydı ki CHP bunun içinde bizim anladığımız manada sol durarak ne kadar kendini var edebilir bilmiyorum. Yani ben de isterim ki CHP'nin daha sosyal demokrat bir çizgide gücü olsun. Oradan gelecek güçle CHP'nin de solundaki sosyalist partilere de işte daha bir alan açılsın filan. Ama Türkiye'nin ve dünyanın realitesi maalesef oraya gitmiyor. Yani işte Avrupa'ya bakıyorsun, Orban'ı, Wilders'i, işte Amerika'da Trump tekrar geri geliyor, Latin Amerika'da Bolsonaro gidiyor, Arjantin'deki Milei geliyor, Ekvador'daki geliyor. Seninle geçen hafta konuştuk, birkaç hafta önce Endonezya tarihinin en meşhur işkencecisini devlet başkanı seçti. Seninle bir seçim öncesi yayında konuştuk. Mesela Nijerya'da başka bir partiden bir adam seçmeye birkaç hafta kala partisinden ayrılıp bambaşka, işte bu klasik, bu tarz bir sağcılığa uyan söylemle ortaya çıkıyor ve seçimi kazanamasa da hiç beklenmedik kadar yüksek oy alıyor. Şimdi Putin geçen de %87 oy aldı. Dürüst bir seçim olsa alır mı? Almaz ama belli ki...
%50'den de azalmaz.
Yani ciddi bir oranda seçilir. Böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Böyle liderleri besleyen bir dünyadan bahsediyoruz. Türkiye'yi de bundan bağımsız tutmadığımız zaman. Çünkü mesela CHP dediğimizde bir gün hep şöyle şeyler var. Belki geniş bir yelpazeyi tutmak zorunda kaldığı için bir kitle partisi, kitle partilerinde farklı eğilimler olur ama şimdi Tanju Özcan'a kızıyoruz. Ben de çok kızıyorum. Hatta dümdüz söyleyeyim, ırkçı buluyorum Tanju Özcan'ı. Fakat Bolu'da seçimi nasıl kazanırsın? Ya da işte şu Burcu Köksal Afyon'da yaptığı benim için hiç kabul edilmeyecek bir söylem yani işte DEM partililer dışında herkese açık filan diye. Fakat bunları yapmadığı zaman da CHP nasıl Afyon'da %5 aldın, nasıl Bolu'da %10 aldın da kalıyorsun. Ama başka bir yerde de daha sol bir söylem kullanman gerekiyor. Yani CHP'nin bir çizgisi kalmamış. Tabanının şimdi, bir çizgisi kalmamış, dünya sağa kaymış. Yani bütün bu tablonun içinden dinleyenler büyük ihtimalle diyorlardır ki ne diyorsun? Ama dünya böyle bir dünya. Yani tekrar edin, benim istediğim CHP bizim bildiğimiz anlamda sosyal demokrat, hatta sosyal demokratın da hani daha sol yorumlarından biriyle şu andaki küçümsenen ama bence küçümsenmeyecek bir oran olan %25'i alabilse, fakat o da öyle olmuyor. Onun için geldiğimiz yere dönelim. Özgür Özel ne yapabilir? Yani Tanju Özcan'la Sezgin Tanrıkulu'nun işte Burcu Köksal'la başka bir sosyalist kökenden gelen milletvekilini, adayı falan aynı partinin içinde tutması gerekiyor. Daha önemlisi bu ayrımın tabana da yayılmış hali var. Onları da tutması gerekiyor. Yani hiç bu kadar seçilmek için uğraştığına göre o orada olmayı çok istiyor. Ama yani hiç yerinde olmak istenecek bir halde de değil bence.
Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapabildiği şeyi yapsa, yani az önce söylediğin şey, yani Sezgin Tanrıkulu'nu da Tanju Özcan'ı da aynı partide barındırabilmek, işte İYİ Parti ile de işbirliği yapabilmek ama HDP ile de seçim ortaklığına gidebilmek. Bunu yapabilse zaten aslında yapabileceğinin herhalde en fazlasını mı diyeyim bilmiyorum, yapmış olacak yani bir yandan da.
Yani bu da aslında Türkiye koşullarının zorladığı bir şey ama yani Kılıçdaroğlu'nun hataları dendiği zaman ben iki tane %100 hatası yaptı diyorum Kılıçdaroğlu. Bir tanesi tamam, yani sonuçta %50 oy alman lazım. Bu genel seçim gibi değil, işte Cumhurbaşkanı adayı isen onun için olabildiğince geniş kitleye seslenmek lazım. Bir, eğer seçilirsen toplumun %100'üne hiçbir ayrım yapmadan eşit davranacağını söylemen lazım. Evet, ama oy talep ederken toplumun %100'üne seslenme iddian olmaz. Bak mesela şu konuda Tayyip Erdoğan hakkını teslim ediyorum. İşte 94'te belediye başkanı seçildi. Öncesinde bir seçilmiş gibi görünüp sonra seçilemediği tercihli oylar nedeniyle başka seçimler de var. Yani sonuçta benim pusulama yaklaşık 35 yıldır seçim pusulama Recep Tayyip Erdoğan geliyor ve daha hiç benim oyuma talip olmadı. Bu açıdan da hakkını teslim ediyorum. Kılıçdaroğlu herkesin oyuna talip olmaya çalıştı. Bu birinci %100 hatasıydı bence. İkincisi %100 hatası da, bu birebir Kılıçdaroğlu'ndan bağlanır bilmiyorum, sandıkların %100'ünün başındayız dedi. Türkiye'deki sandıkların %100'ünün başında olamazsın. Bunu vaat edersen başında olamayacağın sandıklar yüzünden sanki işini yapmamış gibi görünürsün. Yani hani çok tipik bir örneği seçim günü yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Urfa'da işte çok şüphe duyulan sandıklarından bir büyük köy, belde gibi yere gitti. Baktı ki kadınlar sandığa getirilmiyor. Az sayıda erkek, bütün kadınlar ve diğer erkekler adına oy kullanıyor. Buna itiraz edince de devlet görevlilerinin önünde ağzı burnu kan içinde bırakıldı. Yani bu iş böyle Instagram macerası gibi, ya bir köye giderim, sırt çantamı alırım, sandık başında dururum, amcalarla, teyzelerle fotoğraf çektirip Instagram'a koyarım değil. Türkiye'de gidemeyeceğin yerler var. Zaten bunların çoğu da oy bekleyemeyeceğin yerler. Yani şöyle bir iddiada çıksaydın, sandıkların %95'inden fazlasının başında olacağız ki olabildiler. O seçim sonrası hayal kırıklığının en azından bir boyutunu ortadan kaldırmış olacaktınız. Yani söz verdiğiniz her sandığın başında olacaksınız diye olmadınız dendi. Aslında olabileceklerinin başında oldular. Bir ve bir altılı masadan bahsettik. Diğer beşinin sandıklar konusunda ne yaptığını da bilmiyoruz. Çünkü yani %50'lik bir oy potansiyelinden bahsediliyor. CHP'nin %25'te kaldı deniyor ama o çevredeki diğer ne kadar destek verdi, ne kadar sandıkları korumaya çalıştı, o da ayrı bir konu. Bunu da şundan söylüyorum bugün. Seninle son yaptığımız seçim yayınına tekrar dönmemiz gerekiyor. İşte Gain'de o gece bizim için de Altan Sancar Ankara'dan seçimleri takip ediyordu ve CHP'ye gelen verileri bize iletiyordu. Saat 8, 9, 10 filan. Biz hatta senle galiba dedik tablo CHP için, daha doğrusu Millet İttifakı için daha kötü, çünkü CHP'den gelen rakamlar bunlarsa eyvah. Ama aslında CHP'den gelen rakamlar bir doğruymuş, iki yani hala onların ekran görüntülerinde saklıyorum bazılarının, hızlı ve yüksek oranda CHP Genel Merkezi'nin o akşam sonuçlar geldi. İnsanlar diyor ki o zaman niye Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş işte önce kazanıyoruz dediler, sonra öndeyiz dediler falan, çünkü onlar öyle demezse sandık başındakiler gidecek. O bir mecburi siyasi yalan mıdır bilmiyorum. Ama yani biz seninle beraber tanıklık ettik ki Altan Sancar sayesinde CHP Genel Merkezi'nin o gece bayağı ciddi oranda hızlı ve doğru biçimde veri ulaştı. Fakat mesela bunu kimseye anlatamıyorsun. İki gazeteci arkadaşım, baktım seçimin ertesi günü sosyal medyadan veriyorlar, veriştiriyorlar işte. Bir oranlar gelmedi de sabah oldu, daha sonuçları bilmiyordunuz filan diye. O ekran görüntülerini yolladım. Bakın CHP Genel Merkezi'ndeki ekran. Bu 9'da gelen, bu 9.30, vay haklıymışsın filan dediler. Ve yarım saat sonra saydırmaya devam
ettiler. Değil mi?
Yani kaybedenin yanında hakikaten kimse olmuyor da iş. İftira kısmına gelince mesela, yani belli ezberler var ya seçimden sonra söylenen. Ben de şimdi buraya gelsem, yani işte CHP her şeyi mahvetti, bütün hatalar da onlarda, aslında oy vermem diyen de haklı, şu da bu da, işte yanına bir iki tane de Z kuşağı, gençler bilmem ne filan eklesem bir gün, hani bu standart söylemi yapıp gitsem dayakta yemem. Kimse de bir şey söylemez ama dediğim gibi hakikaten 2023 seçimlerini bu öfkeden, bu haklı öfkeden ve tepkiden dolayı değerlendiremedik de, yani başka bir yerde de anlatmıştım. Hayatta annemden öğrendiğim en önemli şey, bazı yemekler dışında diyeyim. İşte kötü bir şey olduğunda hani söyleniriz, biraz da ağzı bozukluk da var belki ailede yani. Annem derdik, tamam oğlum yeteri kadar küfrettik, şimdi bir çözüm olabilirse bakalım. Yani muhalif tabanında, işte AKP döneminden mutlu olmayan insanların da, bir yıl geçti artık bir seçimin üzerinden, tamam yeteri kadar küfür ettik, artık bir çözüm varsa arayalım demeleri lazım. Çünkü tekrar geliyorum, tabanda sıkıntı var. Yani şöyle bir mantık yok. Ya biz çok gelişmiş insanlarız, çok örgütlü toplumuz, her şeyimizi hallediyoruz falan, fakat nasıl olduysa birkaç tane kötü siyasi lider var, başarısız, çapsız, bir türlü bunları aşamıyoruz. Yani böyle bir tabanın üzerinde, böyle bir tavan olması ne pratikte mümkün, ne teoride mümkün. Öyle de değil. Yani şunu söyleyeyim çok direkt, AKP tabanıyla, yani AKP tabanında da her tür insan var sonuçta, CHP tabanında da, ama yani bir genel iki profil biliyoruz ya. Mesela CHP tabanı, yani daha doğrusu CHP tabanı da demeyelim, şehirli, seküler, orta sınıf, CHP'nin hapsolduğu taban, AKP tabanına göre vasıfsız. Siyaseten vasıfsız. Yani o ortalama eğitim düzeyi, işte ortalama yabancı dil bilme oranı filan AKP tabanına göre daha vasıflı bir profil ortaya koyabilir. Ama siyaseten vasıflı olmak başka bir şey. Bu sosyal medyada hülo milo filan diye dalga geçilir.
Nedir aslında vasıf dediğin?
Siyaseti daha yakından takip eden, daha iyi bilen ama daha önemlisi siyasetin içinde yetişmiş insanlar. Yani 90'lardan beri nadiren konuştuğumuz, bence daha fazla belki konuşmamız gereken politik sosyalleşme diye bir kavram var. O da ne? Bütün çocukluktan itibaren, en kaba haliyle söylüyorum, gelişiminde hayatın içinde siyasetin rolü oluyor. Yani bu AKP tabanında hem düz siyaset olarak var ama daha önemlisi işte Kur'an kursları, cemaatler, tarikatlar, hemşeri dernekleri filan üzerinden işte çocukluk, ortaokul, lise filan, yani siyasetin daha çok konuşulduğu, daha çok önemsendiği ve seni bir seçmen olarak, bir parti tabanı insanı olarak hazırlayan bir hayatın içinden geliyorsun. Şimdi diğer tarafa bakıyoruz. Ta 1980'den, 12 Eylül darbesinden beri aslında ya aslında siyasette kötü, fazla politik olmamak lazım filan söylemiyle büyümüş insanların geldiği nokta. Sonuçta bir taraf siyasette daha kalıcı, daha tecrübeli. Diğer taraf aslında Türkiye'nin yaşadıklarından dolayı siyasi tepkisi olan, bunu zaman zaman yansıtan ama böyle bir süreklilik arz etmeyen, yani
seçimden seçime politize olan.
Evet. Hatta yani seçimden seçime politize olun deyince şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Bir gün sanki standart AKP tabanı siyasette yörenin yerlisi, CHP tabanı siyasette yörenin yazlıkçısı. Yani hiç gelmiyor değil, uğraşmıyor değil ama seçimden seçime, yazdan yaza geliyor. İşte belki kısa dönemde daha çok da tadını çıkarıyor yazlıkçı olduğu için. Kendisini de oraya ait hissettiği de oluyor. İşte bak şu yolu biliyorum, buradan geçiyorum, plaja da buradan iniliyor. Birkaç kişiyi de yerel tanıyıp Recep amcaya selam verdim, Fatma anayla fotoğraf çektirdim filan. Ama işte yörenin kestirme yolunu, çıkmazını, kime ne söyleyince lafın nereye gideceğini, dedikodunun nasıl çevrileceğini filan da yöre insanı biliyor. Yani partide, CHP'de, tabanda böyle bir kusura bakmasınlar ama yani şunu da söyleyeyim tekrar, aynı şeyi vurgulayıp duruyorum. CHP'ye de mal etmeyelim. Bu şehirli, orta sınıf, seküler, muhalif tabanda böyle bir ciddi sorun var. Ama onun dışında da tabii şu insanların hakkını teslim ediyorsun ki medeni bir ülkede mi diyelim, farklı bir ülkede diyelim, bir Avrupa ülkesinde işte bir gün yarım saat sandığa uğrayıp ondan sonra evine gidip akşam ne olmuş diye sonuçlara bakabilecek insanlar bir gün sabaha karşı bir sandığın başına gidip çok zor koşullarda, bazen itilip kakılarak falan işte ertesi gün sabaha karşı 24 saat, bazen uzuyor 36 saat çuvalların üzerinde falan bekliyorlar. Ciddi emek. Bunu inkar etmemek lazım ama ondan sonrası siyasetten bir sonraki seçime kadar ciddi biçimde kopuyorlar.
Şimdi işte bir de bu dönemde başka bir kopuş yaşıyoruz. İşte o yani 6 ay, 8, 9 ay önceki seçimin getirdiği hayal kırıklığıyla benim etrafımda var. Ben artık oy kullanmam. Benim için bundan sonra CHP bitmiştir. CHP olsa ne olur, olmasa ne olur. Hatta vermeyelim. Ekrem de kaybetsin, CHP de kaybetsin, Özgür Özel de gitsin. İyice bir dibe vuralım, bakalım ancak o zaman toparlanabiliriz falan diye böyle reaksiyonel bir kesim var. Ben yani birebir erişebildiklerime hani bunun bir yöntem olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Hatta Ozan Gündoğdu'nun geçtiğimiz iki hafta önce yaptığı bir podcast'i de burada hatırlatayım konuyla ilgili. Onu da dinleyenler dinlesin. Niye böyle düşünmemek gerektiği konusunda çok sarih açıklamalar yapıyor. Çok da haklı. Bir de böyle bir kesim var. Yani bunlar artık şey gibi yani hani o yörenin yazlıkçısı da değil. Onlar sanki hani Amerika'dan 3 günlüğüne gelip sonra hızla geri dönüyorlarmış gibi. Yani bu kadar yabancılaşmışlar ve küsmüşler. Şimdi tam küskünlüğü anlarım da hani 6 ay 9 ay falan sürer. Sonra tekrar seçim olunca gidersin ve nereye meyyalsen oraya oy kullanırsın. Bu böyle intikam alma seviyesindeki ben artık oy kullanmam yaklaşımıyla sen de karşılaşıyorsun.
Evet. ve tepki gösteriyorum. Ama bundan daha çok tepki gösterdim diye ben onu söyleyeyim arada. Bunlardan da çok, yani seçim yaklaştıkça daha çok karşıma çıkmaya başladı. Abi yeter oy kullandık, gene mi oy kullanacağız ya diyenler. Sevgili dostlar, bunu söyleyenler. Yani belki birebir tanışsak çok dost olmayabiliriz şu ara. Ben de bu konularda biraz gerginim. Ülkemizde yerel seçimler ve genel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Evet, üst üste geliyor, bir yıl ara oluyor ama netice itibariyle 5 yılda 2 defa oy kullanıyorsunuz. Ortalama 2,5 yılda bir işte, bazen o da epeydir olmadı, referandumlar falan da oldu ama yani zannedersin ki her hafta oy kullanmaya gidiyorsun. Ya 2,5 yılda bir ve yani Türkiye siyasal örgütlenmelerin, toplumsal örgütlenmelerin, sivil toplumun filan da yani çok güçlü olmadığı bir yer. Başka yerlerde hayata etki edecek bir gücün, örgütlenmen, çaban olur da oy kullanmaya da tepki gösterirsin. Zaten bütün toplumsal hayatta söylediğin söz, yapabileceğin sınırlı etki 2,5 yılda bir ortalama oy kullanmak. Yani buna da gene mi oy kullanacağız, bıktık ya filan. Berkecan sıkıldı, gitme kullanma. Yani hakikaten bu insanın vereceği oy da ne hayır getirir mi bilmiyorum ama işte sonuçta sayılıyor. Bu insanlara olan tepkim ayrı. Bu küskünlüğe gelince yani hakikaten şu kısmını da anlıyorum. Bir gün bireysel olarak diğer seçimlerin ardından duyulan küskünlükten farklı olarak ben de yani kendi adıma konuşayım. İşte demin söyledim yaşımı. Hayatı seçim ilgileriyle geçmiş bir insanım ve işte her seferinde insan üzülüyor, sarsılıyor. Bir de bu kadar tarafsız olmadığımızı rahat belirtemeyeceğimiz pek çok da yayın yapmak zorunda kaldık seninle birlikte de, senden ayrı da. Yani ben düşün, 1981'de başladığım için gazeteciliğe. Yani o seçim ilgisinin ne olduğunu biliyorum. Yani ayrıca üzerinde Fenerbahçelilik de var. Ertesi sabahına uyanmanın çok zor olduğu, yenilgilerin ne olduğunu, ertesi günde başlamanın çok zor olduğu, yenilgilerin nasıl yaşandığını hem siyaseten hem sportif olarak çok bilen bir insanım ama işte 2 günde geçer, 2-3 günde geçer. Benim adıma da yani haftalarca geçmedi. Gerçekten 28 Mayıs'ın sonrasında böyle her gün sabah uyanıyorum demeyeyim, her öğlen uyanıyorum. Aklımda o nasıl oldu, nasıl oldu, niye böyle oldu, bundan sonra ne olacak diye. Yani hakikaten kolay kolay geçmedi ama bir gün artık onu da bir şekilde atlatmak lazım. Ya ben çünkü şuna da üzüldüm. Yalnızca siyasi bir yenilgi olarak da görmediğim için üzüldüm. Yani ne kazandı dedim. Hani o seninle birlikte sabaha kadar yayın yaptığımız 14 Mayıs'ta eve dönerken şimdi o sevinç gösterilerindeki insanlara bakıyorum. Hele benim evim yakınında bir driftçi, gürültücü, işte 7 kelimeyle konuşan kanka, sıkıntı var yok filan. O grupta insanların nasıl sevindiğini gördüm. Yani sosyal medyada silahla poz vermek kazandı. Sabaha karşı 4'te motor bağırtarak insanları uyandırmak kazandı. Tanımadığın insana hüop dayı diye hitap etmek kazandı filan. Yani uyuyorum, uyanıyorum, aklıma bunlar geliyor. Bunu çok iyi anlıyorum ama yani bu küskünlüğün de bir sonu olması lazım. Oy kullanmayacağım. Niye? Geçen sefer oylarımıza sahip çıkamadılar, çaldırdılar. Tamam, yani sen diyorsun ki o zaman ben oyları çaldıranlara kızdım. Onun için oy çalan insanlar bu sefer çok daha kolay, çok daha rahat kazansın. Yani böyle bir mantık ne demek? Ben ülkemi sevmiyorum demek. Yani bu ülke daha kötüye gitsin. Benim en kızdığım oy çalabilecek tinette insanların eline büsbütün teslim olsun demek. Bu bir. İkincisi, şunu çok net anlıyorum. Hele böyle iki adaylı bir seçimde yani %50.0001 ile kazandın mı da kesin kazandın. Bitti ama şöyle bir şey de oldu. %48 de az bir oy değil Mürgün. Yani kendini bu kadar küçümsediğin zaman tamam kaybettin, kaybettik, yenildik. Ama sen kendini bu kadar yenilgi duygusuna soktuğun zaman o %52'nin %48 üzerindeki baskısı da çok daha fazla artabiliyor. Hayat alanın çok daha fazla daralıyor. Yalnızca kendin için değil ki, senden sonra gelecek kuşak için de işte eğitimin müfredatından gündelik hayata yönelik düzenlemelere kadar. O alanı kısıtlıyorsun da kısıtlıyorsun. Ve demin söylediğim, ortalama 2,5 yılda bir, 5 yılda 2 defa oy kullanıyorsun. İşte bunu da küstüm yapmıyorum. Yapmayın, ne yapabilirim? Ya kimseyi parti örgütleri götüremiyor ki biz gariban insanlar sandığa götürelim. Ama doğru bir düşünce olduğunu kendi perspektifimden baktığımda hiç düşünmüyorum yani.
Biz seçimleri çoğunlukla İstanbul seçimleri üzerinden yaşıyoruz, bu yerel seçimleri. Ekrem İmamoğlu bir daha kazanacak mı? Murat Kurum nasıl bir aday? Kazanma şansı var mı? Elbette var. Yani kaybederse ne olur? İmamoğlu kazanırsa ne olur? Asıl yerel seçimleri merak ettiğimiz şey kent burası. Haklı olarak. Biraz İstanbul konuşalım.
Murat Kurum'un AKP içinde çok doğru bir aday olduğunu düşünmüyorum. Hatta bu işte CHP'deki dağılmanın belki AKP'yi de biraz fazla rahatlattığını, yani çok para harcıyorlar. İşte şu senle kaydı yaptığımız gün itibariyle 17 bakanın birden İstanbul'da kampanya yapacağı falan filan bir şey yapmıyorlar demiyorum ama sanki böyle onlar da hataya biraz daha açık. Kampanya dönemi öncesi biraz daha gevşek davrandılar gibime geliyor. Yani hep eleştiriyoruz. Sonuçta da galiba Erdoğan doğru strateji izlemiş dediğimiz zamanlar çok oluyor ama Ekrem İmamoğlu da doğru bir aday. Yani tam benim gönlümdeki aday mıdır İstanbul için? Değil. Ama genel profiline baktığı zaman da şöyle bir özelliği var Ekrem İmamoğlu'nun. Kendi adıma söyleyeyim gene. Yani işte ülkücü ailenin merkez sağ kökenli çocuğu olarak yetişen Karadenizli müteahhitin seçim kazanmasını çok isteyeceğimi, böyle bir profilin, tahmin etmezdim ama işte geçen seçimde ciddi heyecanlandım ve bir yandan da şaştım yani. Çünkü nedir, çok benim kalemim bir insan değil kağıt üzerinde ama böyle bir özelliği de var Ekrem İmamoğlu'nun. Yani insanı çeken demeyeyim ama çok da uzağında bırakmayan bir özelliği var. Kampanya performansı da fena değil. Tabii şunu da söylemeden olmaz. Herhangi bir CHP'linin hayatında hiç görmediği kadar da bir seçim bütçesi var diye tahmin ediyorum. Yani şimdi kendisi burada konuk olsa ve sorsan herhalde öyle olmadığını söyler de. Bayağı bir bütçe yani. Mürün. Bunlar işin gözlem tarafı. Subjektif tarafına gelince de umarım pazar günü kazanır.
Evet, çünkü hepimiz biliyoruz ki aslında İmamoğlu'nun kaybetmesi ihtimali CHP'nin 5 yıllık ya da 5 yıl sonrasına dair perspektifini de çok etkileyecek. CHP'nin de, CHP'ye oy verenlerin de, Erdoğan karşısında herhangi birinin seçilmesini isteyenlerin de. Çünkü artık şunu çok iyi biliyoruz ki adaylar gökten zembille inmiyor. Bir yerlerden tabandan yükselip gelmeleri, bir taban oluşturmaları, bir iki yerde başarılı olmaları, seçim kazanmaları falan gerekiyor ki işte en yüksek seçimle gelinen yere hazırlanmış olsunlar. Bunun için de hem işte kazanmaya, hem zamana, hem her türlü yatırıma ihtiyaç var. Dolayısıyla bu kadar kendisine yatırım yapmış ve kendisine yatırım yapılmış bir adayın bir anda ortadan kaybolması ya da işte geriye düşmesi gibi bir durumla sonuçlanabilecek bu seçimlerde yenilmesi.
Yalnız şunu bir şerh olarak düşüneyim bir gün. Aslında Türkiye ile ilgili ciddi de bir endişem şu. Erdoğan devri biter, AKP devri biter. Sonra ne gelir diye düşündüğün zaman, hani gökten zembille inmiyor dedin ya. Bunu öncesinde de yazmışlığım var. İşte 2002 seçimlerinde Cem Uzan örneği üzerinden gördük. Ve demin dünyadan birçok örnek saydım. Türkiye'den korkum bayağı bu işte dünyada alternatifse alt-right denen bu yeni sağın desteklediği tipte bir insanın, yani faşizan çizgiye çok yakın, yani tam bizim gözümüzde bildiğimiz Hitler tipi, Mussolini tipi biri olmasa da hani neredeyse ona yakın bir yerin, birinin Erdoğan'ın yerini alabileceği, yani bir anda gökten zembille inip özellikle de böyle insanlar belli bir yaşın altıyla belli bir yaşın üzerini kavrayabiliyorlar. Yani şöyle sosyal medya üzerinden bakarsan, hani Twitter falan bile değil de işte ne bileyim Amerika'da 4chan, sonra 8chan, işte Türkiye'deki gençlerin takıldığı Twitch, Discord falan gibi yerler ya da belli bir yaşın üzeri Facebook kitlesi. Bu iki kitleyi toparlayarak gelen Türkiye ile ilgili böyle bir endişem var yani. Bu açıdan da siyaseten çok benim kafamda bir insan olmasa da mesela Erdoğan'dan sonra gelecek isim İmamoğlu'ysa en azından bu tehlikeyi bertaraf etmiş olur diye düşünebiliriz. Yoksa çok evlerden ırak insanlar gelebilir Neden? Bir kez daha tekrarlıyorum. Yani benim bildiğim zamanların en sağcı dünyası, benim bildiğim zamanların en sağcı Türkiye'sinde yaşıyoruz. Bir örneği de İstanbul diyoruz, Ankara.
Evet, Ankara'dan da bahsedelim. Ankara hakikaten ilginç bir manzara çiziyor. Geçen seçimlere kıyasla Mansur Yavaş'ın çok daha rahat kazanacağını hem CHP'liler söylüyor hem de biraz Ankara'daki yarışa bakınca AKP'liler cephesinden de sanki bunu anlıyorsun. Ama oradaki asıl ilginç durum bence Altınok'un aday olmuş olması ve ondan sonra hani arada çok büyük fark var ama aday belli olunca o fark kapanır beklentisini bir türlü gerçekleştirememiş olması. Özellikle şu mal varlığı meselesiyle biraz daha sanki patinaja girmiş olması.
O demin söylediğim AKP bu sefer acaba aday seçiminde hatalar mı yaptı diye ki geçen sefer de Ankara'da ÖSASEK'i bence doğru bir aday ve doğru bir rakip değildi. Sonuçlar da onu gösterdi. İşte oradaki mantık şu, yani Mansur Yavaş'ın oyunu nereden alırım, nereden çalarım? İşte CHP oyları dışında ülkücü tabana da seslenir. Çünkü ülkücü kökten gelen bir insan. İşte Turgut Altınok'la bunu desteklemiş. Çünkü aralarında husumet olsa da Melih Gökçe'nin bir başka versiyonu sayılabilecek birisi aslında Turgut Altınok. Yani kimse Melih Gökçek olamaz, ayrı bir boyutta. Bu da ona yakın bir profil olduğunu söyleyebiliriz ama çok tutmadı. Ama demin benim lafı getirdiğim yer Ankara. Biraz da şuydu bir gün, mesela şimdi söyleyince tamamlandı. Mesela 1970'li yılların Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer vardı, değil mi? Ondan sonrası işte CHP'de olduğu dönem
Murat Karayalçın,
Korel Göymen'in bence sandıkta kazandığı ama Melih Gökçe'ye karşı sayımda kaybettiği Korel Göymen. Çoğu kişi hatırlamaz belki ama yani bu saydıklarım sosyal demokratların sol kanadından diyebileceğimiz insanlar. Sonrasında Melih Gökçe'nin kazandığı pek çok seçimde yine sol sosyal demokratlar önce SHP sonra CHP ile DSP arasında bölündüğü için, işte bir seçimde Doğan Taşdelen çok oy aldığı için filan kaybetti. Ankara böyle bir yerdi. Şimdi iki ülkücü adayın yarıştığı bir yere döndü. Aynı şey İstanbul için de düşündüğünüzde, mesela 1970'li yıllarda CHP'den çıkan iki belediye başkanı Ahmet İsfan, Aytekin Kotil. Ahmet İsfan zaten 12 Eylül sonrasında da ciddi yargılamalardan geçmiş CHP'nin en sol kanadındaki insanlardan birisiydi ve hani kim kazanır kim kazanmaz denemeyecek derecede yüksek bir oyla kazanmıştı. Nerenin oylarıyla biliyor musunuz? Bugün ya CHP niye, sol niye buralara giremiyor, sol niye halka kopuk denen, şimdi varoş kelimesinin kullanıldığı, o zamanlar Gecekondu Mahallesi denen yerlerdeki ezici oyla kazanmıştı. Bütün bunlar 1980'den sonra değişti. Ama 1989'da Nurettin Sözen seçildiğinde hala CHP'nin oralarda çok ciddi oyu vardı. Aslında bütün bu konuştuğumuz sorun biraz kendi kontrolü dışında koparılması, biraz da kendi hataları dışında CHP'nin oralardan kapıp bu seküler orta sınıfa hapsolması. Yani onların oyunu almaması gerekir manasında söylemiyorum ama sırf oraya hapsolduğun zaman böyle sorunlar çıkıyor. Yani gerçekten gençler inanmaz ki bir zamanlar işte CHP'nin Gazi Osman Paşa'daki, Ümraniye'deki oyu Beşiktaş'taki, Kadıköy'deki oyundan fazlaydı. Türkiye böyle dönemlerde yaşamıştı. Zaten yani İzmir biraz sağcı bir yerdi. Evet. Aslında benim ölçülerim hala da yani karşımda İzmirli bulunca karşılık verirsin diye söylüyorum. İzmir diğer şehirlere göre, yani Ankara ve İstanbul'a göre daha merkez sağda konumlanmış bir yerdi. İzmir'inki sol tepki değil, sol oy değil CHP'nin aslında bir
laik
kısmı.
Tepki o. Tabii seküler tepki. Seküler tepki. Evet. Şimdi
İzmir'e girmeyelim. Sen Tunç Soyer'i aldın yeterince o konuyu
evet, konuştuğumuz ama konuştuk. Yani şu kurultay olmasaydı Tunç Soyer yeniden adaydı, onu biliyoruz. Hani en başta dedik ya Kemal Kılıçdaroğlu, ya ben 1 Nisan'da bırakacağım ama o zamana kadar ben bu işi götüreyim deseydi şu an Tunç Soyer'in kampanya yürütüyor olacağını söyleyebiliriz.
Ama bu demin söylediğin şey, İzmir'le bağlayalım. Hani Sen dedin ya kaybetsin, mahvolsun, orası da gitsin, tam dibe vursan CHP İzmir'i kaybetsin. Hani ben CHP'liyim ama kaybetsin, görsün. Buna çok heveslenen insanlar var. Yani kaybederse görürsünüz. Evet. Yani çünkü CHP İzmir'i kaybettiği zaman yalnızca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ olacak değil. Senin çocuğun okuduğu okulun müfredatı da başka şekilde biraz daha kolay değişecek. İşte ne bileyim, eğlence hayatına yönelik kısıtlamalar da biraz daha fazla gelecek. RTÜK de bazı şeyleri daha farklı çizgiler üzerinden belirleyebilecek de. Bu yalnızca oraya o oldu, o oldu diye, yani kaybeden CHP olmuyor arkadaşlar. Anlattığım bu yani. Özgür Özel gene milletvekili maaşını alacak, gene CHP başkanı olacak. Belki sonuçlar kötü olursa kurultaya gidilecek, başka birisi seçilecek ama onlar da en fazla sizin kaybettiğiniz kadar kaybedecekler. Sizden daha fazla kaybetmiyorlar. Onlara oh olmuyor yani.
Kamuoyu araştırmalarını da konuşup bitirelim istiyorum. Yani eğer senin eklemek istediğin ya da lafın gideceği başka bir yer olmazsa. Son seçimlerin en büyük kaybedeni kamuoyu araştırmacılarıydı. Yani Kılıçdaroğlu'ndan daha az kaybetmediler. Üstelik de en güvenilirler bile kaybettiler. Ve hala da büyük ölçüde itibarlarını toparlayabilmiş değiller.
Şimdi bazıları itibarı zaten hak etmiyor.
Evet.
Ama bazılarına da yazık oldu, araya evet, gittiler.
Vardı.
Aslında Mürgün, böyle toplumsal ya çok ilginç bir şey. Toplum psikolojisinde çok ilginç bir şey ve bir yere doğru bir dalga akmaya başladı mı, bir akıntı bir yere doğru böyle debisini artırdığı zaman önünde durmuyor, kimse duramıyor ve yani çok ciddi bir haksızlık olsa da sesini duyurma imkanın olmuyor. Ne kadar dirençli insanım filan desen de bir noktada susmak zorunda kalıyorsun. Şimdi şu anda ortalama insana sorsanız ve toplumsal hafıza da buna göre belirleniyor. Seçimlerden önce anket şirketleri ne demişti deseniz, abi Kılıçdaroğlu'nu açık farkla kazandırıyorlardı filan. Bütün bu saygın dediğimiz, itibar kaybetti dediğimiz, itibar kaybetmek için bir dönem itibarının olması lazım, bir dönem itibari olup da kaybedenlerin, benim bildiğim hemen hepsi bu seçim ikinci tura gider dediler. Birinci turda Kılıçdaroğlu rahat kazanıyor diyen, hatta kazanıyor diyen benim aklımda yok. İkinci tura gider, başa baş olur. Bazıları diyordu ki Erdoğan az farkla, bazıları diyordu Kılıçdaroğlu az farkla önde olur ama ikinci tura gider. İkinci tur içinde yanılgı orada oldu belki. Bunlar çoğunlukla çok kafa kafaya, yani böyle 49,5'un üzeriyle 50,5'un altı arasında olur demişlerdi bizim itibar ettiklerimiz. Öyle olmadı. Orada 1,5 puanlık yanılma oldu. Tamam, o bir yanılma ama hiç değilse hemen herkesin elinin altında Google var. Araştırırsanız görürsünüz ki saygın anket şirketleri yanıldılar ama o söylendiği gibi kimse de birinci turda Kılıçdaroğlu'nu açık farkla kazandırmıyordu. İkinci tura gider dendi. Bu işin bir kısmı ama işin başka kısmı, yani öyle de araştırma şirketleri var ki araştırma şirketi de dememek gerekiyor. Yani bazı bağımsız adayların mesela araştırmalarını görüyorum. Eminim %1 almayacaklar mesela. Bulmuş bir şirket 28 gösteriyor filan. 2 puan da alırsak kazanıyoruz diyor. Yani aslında öyle bir şirket var mı bilmiyorum. Ya da hani seçimlik şirket. Bu eski hayali ihracatçılar şoförleri, ofis görevlilerini filan şirket açtırır ya kendi üzerine. Değil mi? Belki yanındaki birilerini mi öyle bir şirket açtırıyor. Yani işin çok suyunu çıkaranlar var. Bunun bir yasal yaptırımı da zannedersem yok ama böyle bir dert ki laf lafı açıyor ama bir gün şunu da söyleyeyim. CHP'nin uğradı şöyle bir haksızlık da var. Bu da gene parti yapısından kaynaklanan bir şey. AKP'de olamayan bir şey. Parti yapısından değil, iki tarafı karşılaştırdığınızda AKP birisini aday göstermediği zaman büyük ihtimalle küsüyor ve fazla çalışmıyor ama susuyor. Sesini çıkaramıyor.
Ama şöyle de bir şey var. Sesini çıkarmazsa günün birinde tekrar başka bir yerde göreve geleceğini, potaya geleceğini, milletvekili olamazsa bakan yardımcısı olabileceğini, bakan yardımcısı olamazsa bir yerin genel müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olacağını biliyor. O kadar çok çünkü şey var ki, nokta var ki doldurulması gereken. Hani sadakat ağır basıyor ve günün birinde tekrar sonra bana gelir diye susuyor pek çoğu da.
Daha da önemlisi zaten susmazsa başına bir şeyler gelebileceğinden de endişe ediyor. Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi birisini aday göstermediği zaman öyle bir tepki, öyle bir isyan, Ve öyle bir karalama başlıyor ki hepsinden önemlisi. Yani bir gün önce partimiz, Cumhuriyet Halk Partimiz yürüyor. Ertesi adaylar açıklanıyor. Aday değilsin. İşte zaten siz rantçısınız. Burası rantların partisi. Küsüp giden, parti içinde kalan ama hakaretler edip kötüleyen, bağımsız kampanyayı baltalayan ya da bağımsız çıkıp adı bağımsız aday olan. Bunlar partinin içindekiler. Bir de partinin dışından kendisini CHP'de önemli bir konuma gelmeyi, işte milletvekili olmayı, önemli bir yerde belediye başkan adayı olmayı layık görüp de kendisine bu şans verilmeyince de çok saldırganlaşan insanlar oluyor. Yani nereden çıkarıyorsun sen, ne bileyim, İstanbul'daki bir büyük ilçenin en iyi belediye başkanı olacağını? Yani herhangi bir siyasi tecrüben var mı? Bunun için daha önce bir emek verdin mi ve neye küsüyorsun? Hani şeyi, her şeye rağmen işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde 20 yıldır üye de çalışmış da bu sefer aday gösterilmemiş. Onun öfkesini her şeye rağmen anlıyorum ama dışarıdan gelen insan bir hafta önce CHP'li oluyor. Ben aday gösterin diyor. Aday yapılmıyor. Veriyor, veriştiriyor. Yani hakikaten burada ciddi bir haksızlık. Yani ha, yok mudur işlerinde belki o konuma getirilse, aday gösterilip seçilse işini yapacak bilmiyorsun ama yani bu kadar da kızacak bir şey yok. Bu biraz da neden kaynaklanıyor bir gün? Siyaset, CHP'den bağımsız siyaset ve siyasi olmak çok aşağılandı, küçümsendiği için. Yani bir gün bir yerin kapısını çalarım ve oranın yıldızı olurum diye kendisine paya biçen çok fazla insan çıkıyor. Şimdi insanlar politikaya, siyasete katılmıyor falan diyoruz. Zaman zaman kapının her iki tarafından da dinlediğim için biliyorum ki mesela niyetlenen insanlar oluyor. Hani kendisi çok vasıflı, işte eğitimliyim, dil biliyorum, hayatta şunu yaptım, bunu yaptım filan ve kafasında şöyle bir şey kuruyor. Yani bir gün bir adam ya da bir kadın CHP ilçe merkezinin kapısını çaldı ve hani belgesel söyleyişiyle o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Yani bir yıl içinde Allah ne kadar değerli bir insan aldık omuzlara filan. Ama yani siyaset o kadar da kolay, o kadar da basit değil ve belki sen de siyasi vasıfların itibariyle o kendini gördüğün kadar değerli bir varlık değilsin.
Yani ama kurtarıcı bekleyenler kadar kendisinin kurtarıcı olduğunu düşünenler
de
var.
Hem de nasıl, hem de nasıl. Hele bir de böyle beyaz yakalılar içinde filan Macron örneği ve benzer örnekler dışında yani böyle benden olur ya diyen bir de çevrede birkaç kişi gaz, de, gaz verince hakikaten de senden olur. Hani televizyonculukta da olur ya, biraz Davudi sesi olan hemen abi senden çok iyi spiker olur filan diyen, ya belki de olur ama yani.
Ama bir süre sonra olur.
Bir süre sonra olur bir. İkincisi de yani yüz binlerce Davudi sesli insanın da birkaç tanesi olur. Bir de olayın böyle bir kısmı var ki aslında CHP içinde olup da küsenlerin birkaç tanesi belki seçimde belirleyici de olacak. Yani ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde, hatta bazı şehirlerde küsüp de bağımsız aday olan, onları da çok referans vermek istemesem de aslında bir yandan da eski arkadaşımdır. Geçen de Fatih Altaylı onlarla ilgili içinde bol bol lan kelimesini filan geçtiği bir video yapmıştı. Sık olan bir şey değil, orada Fatih'in söylemlerine katıldım.
Peki o zaman diyeceğim. Geliyorum en kritik soruya. Biz seçim gecesi ne yapacağız?
Hadi bakalım. 28 Mayıs'taki gibi gidişata
28
göre.
28 Mayıs'ta ne yaptıysak.
Vallahi o kadar çok birlikte seçim yayını yaptık ki Mürgün. Bir de tabii Türkiye'de eski televizyonculuk, yani haber televizyonculuğunun eski döneminde biz Amerikan seçimleri içinde özel yayın yapardık. İngiltere içinde, Almanya içinde. Yani Türkiye'nin her türlü genel seçimi, yerel seçimi, referandumu ve dünyanın orasından burasından böyle bir yerlerde sandık açılıp da seni yanımda görmeyeceğim.
Bir eksiklik hissediyorsun değil mi? Ben de öyle doğrusu.
Öyle bir kararsızlığımız var. Belki evet. Yaparız, belki yapmayız.
Sonuca göre diyelim.
Sonuca göre, gidişata göre biz.
Opportunist bir şekilde. Yani ama biz de bunu hak ettik artık ya. Yani her seçime koşmak zorunda olmak belli bir süre şey gibi. Askerlik görevini yerine getirmiş olmak gibi. Bundan sonra seçerek yayın yapma özgürlüğü.
Sonuca göre.
Sonuca göre seçerek yayın yapma özgürlüğümüz olsun.
En azından şöyle bir rahatlığımız aslında olmaması da gereken bir şey. Suyunu da çıkardığımızın, özellikle benim çıkardığımın farkındayım ama yani şu şey işine de aslında tarafsızım diye hiç değilse girmiyoruz. Çünkü her şeyin şakası bir yana çok tarafsız olma lüksüne sahip değiliz Türkiye'de. Bunu da giderek daha fazla görüyorum. Yani varsın böyle gazetecilik olmaz, böyle gazeteci olmaz desinler. İyi yurttaş olmak, iyi gazeteci olmaktan önemli. Yoksa yani biz de biliyoruz, bak ben taraf değilim, muhalif gazeteci mi olur, bu nasıl bir kavram filan diye. Yani ileride torun olmaz da benim, işte yeğenler filan var. Yani niye iyi gazeteci olmadın mı, niye vaktinde muhalif olmadın mı diye bir soruyla karşılaşırsam, yani bak muhalif oldum.
Neyse, ikisine de verecek isterim. Oldum cevabım var. Ben onu söyleyebilirim yani, gazeteci de oldun.
İlkini bilmiyorum. Aslında ikincisini de bilmiyorum. Yaptığım muhalefet de işte arada bir buralarda carcar.
Şimdi carcar değil de tam oraya getirecektim lafı. Ya biz şimdi eğer 31 Mart gecesi yayın yapmazsak bir daha seninle 2028 yılının Mayıs ayında mı bir daha program yapacağız?
Yok, Perşembe günü podcast kaydımız var. Bir hafta.
Evet, karşılıklı konuştuğumuz bir yayından, YouTube yayından bahsediyorum.
Yok, planlarımız var bir gün.
Onu ben değil de sen söylersen belki biraz daha bağlayıcı olur diye.
Yani yok, olayı tam boyutuyla söyleyeyim. Ben de tembellik üşengeçlik demeyeyim de aktive olma zorluğu çekiyorum. Bir gün de aktive etmeye çalışıyorum. Yani kafamızda bazı düşünceler var. Aslında bir formatımsı bir şey de var da onun da bir kaçındığım yönü kafamı zorluyor. Bakacağız, sonbaharda gümbür gümbür gelir.
Sonbaharda. Ay, sonbaharı kadar beklemeyiz.
Bu gümbür gümbür de yanlış, aramızda bir espri. Biz yıllardır her sonbahar gümbür gümbür. Bu eskiden 90'larda yas itleriyle gümbür gümbür geliyoruz diye bir söylem vardı. Oradan çıkmış. Ki aslında sonbaharda da tam planladığımız şekilde olmasa da geldik yani.
Evet. Bak, kanalımız var. Aslında Can çok görünmüyor bu kanalda. İsmi de çok fazla geçmiyor ama bu kanalın arkasında olan iki kişiden biri. Bir de ikinci Mehmet'imiz var. Kurgularımızı yapan, görsel yönetmenliğimizi yapan.
Çünkü bir de birinci Mehmet'imiz var.
Evet, bir de Mehmet İren'imiz var. Evet, böyle bir küçük ama etkili olduğunu düşündüğümüz bir grubumuz
etkili
var.
Etkili olacağını umduğumuz.
Evet, o yüzden Can'ı görmeseniz bile bu kanalın her yayının arkasında olan bir isim olduğunu da söyleyebilirim. Onu yayının arkasından önüne çıkarmak için de yoğun gayret sarf ediyorum. Bu yayının da, bu programında bunun başlangıcı olacağını umuyorum. Can, çok teşekkür ederim, çok sağ ol.
Bir gün sen sağ ol. Aslında şunu da söyleyeyim, bu çok kısa geçtik. Yani alternatif sağ, dünya genelinde olan bunun Türkiye'ye yansımaları falan. Aslında bunu da bir ayrıca konuşmak istiyorum.
Yeni formatta o zaman.
Ya da ayrı bir yeni formatta ya da başka bir şeyde ona oturur mu bilmiyorum. Çünkü ben olunca laf uzuyor bir gün. Şöyle bir şey söyleyeyim. İşte geçen sene 28 Mayıs'tan sonra, yani diyorum her gün uyanıyorum, üzülüyorum, uyanıyorum, üzülüyorum, ama benim her zaman yaptığım, yani oku, oku, oku, okuduğum bazı şeyleri yeniden okudum, daha önce okumadığım şeyleri okudum. İşte otoriterlik, onun giderek faşizme kayması nasıl meşrulaştırılır, insanlar nasıl yenilgiyi meşrulaştırıp da ondan sonra aslında karşısında olanı haklı görmeye başlar. Bunun tarihteki örnekleri, güncel örnekleri, dünyadaki yeni sağ, Avrupa'nın 1920'leri, 30'ları, 40'ları filan. Ve sonra lider kültleri, benim daha önce de üzerinde çalıştığım New Age kültürü, işte cemaatler, sektler, kültler filan. Yani bunlar üzerine okudum, seyrettim, okudum, seyrettim. Epey de çevremi okutmaya çalıştım. Ve o zaman da çok tavsiye ettiğim bir kitap vardı hemen herkese. Sebastian Hafner'in Bir Alman'ın Hikayesi diye, Nazi döneminde büyüyen bir çocuğun hikayesini anlattı.
En son benim yanımda yeğenine verdin. Bunu okumazsan karşıma çıkma diye.
Okudu ama. Diğer yeğenler, o biraz mülayim bir yeğen. Okudu. Vallahi onu da buradan tavsiye edeyim. Nasıl yenilmişliğimizi hazmetmeye çalışırken ezilmişliğimizi meşrulaştırabiliyoruz. Onun güzel, yani pek çok örneğinden biri diyerek de
bunun bitirelim. Gibi başka pek çok kaynağı önerebileceğimiz başka yayınlarda seninle buluşmak bu yayını burada noktalıyorum o zaman.